Ayrım 17.
Sessizce birbirlerine baktılar. Şuurlarıyla birbirlerinden öylesine uzaktaydılar ki birbirlerini görmekten adeta afalladılar. Charles, ameliyat edilen adamın, boğazlanan bir hayvanın uzaktan gelen ulumaları gibi tiz çığlıklarla kesilmiş olan uzun initler halinde sürüp giden feryatlarını dinleyerek bir sarhoşun bulanık gözleriyle karısına bakıyordu. Emma, morarmış dudaklarını ısırıyor, süs bitkisinden kopardığı bir kırıntıyı parmaklar arasında evirip çevirerek korlaşmış göz bebeklerini hemen fırlamaya hazır iki ateşli ok gibi Charles'a dikiyordu. Onun her şeyi, suratı, elbisesi, bütün şahsı yani bütün varlığı şimdi kendisini öfkelendiriyordu. Eski iffetinden bir cinayetmiş gibi pişman oluyor ve ondan hala ne kalmışsa gururunun azgın darbeleri altında yıkılıp gidiyordu. Zafere ulaşmış zinaya ait bütün kötü adayların tadını çıkarıyordu. Aşığının hatırası baş döndürücü cazibelerle aklına geliyordu. Yepyeni bir vecd ile bu hayale kapılan ruhunu o hatıranın içine atıyordu. Charles sanki ölmek üzereymiş, gözlerinin önünde can çekişiyormuş kadar kendisine hayatından kopmuş, öylesine kaybolmuş gitmiş, öylesine imkansızlaşmış ve hiçleşmiş gibi geliyordu. Kaldırımdan bir ayak sesi geldi. Charles kalkıp baktı. İndirilmiş panjurun aralığından, pazar yerinin kenarında, güneş altında, boyun atkısıyla alnını silen Doktor Canivet'i gördü. Arkasında Homais büyük bir kırmızı kutu taşıyordu. Her ikisi de eczanenin yolunu tutmuşlardı. O zaman Charles ani bir sevgi ve ümitsizlik içinde karısına döndü ve "Öpsene beni karıcığım," dedi. Emma öfkeden kıpkırmızı kesilmiş haykırdı. "Bırak beni." Charles şaşırmış. "Nen var, nen var," diye tekrarladı. "Sakin ol, kendine gel. Biliyorsun ki seni seviyorum, gel." Kadın korkunç bir tavırla "Yeter," diye haykırdı. Ve salondan kaçarken kapıyı öyle şiddetli kapadı ki termometre duvardan fırladı, yere düşüp parçalandı. Charles perişan karısının nesi olduğunu düşünerek, halini bir sinir hastalığına yorarak, ağlamaklı, etrafında uğursuz, anlaşılmaz bir şeyin dolaştığını belli belirsiz hissederek koltuğuna yığıldı kaldı. Gece Rodolphe bahçeye geldiği zaman metresini sahanlığın altına, ilk basamağa oturmuş, kendisini bekliyor buldu. Birbirlerine sarıldılar, bütün hınçları bu öpüşmenin sıcaklığı içinde kar gibi eridi gitti. Yeniden sevişmeye başladılar. Hatta ekseriye, güpegündüz Emma'nın aklına esiyor, bir pusula yazıyor, sonra pencereden Justine bir işaret yapıyor, o da önlüğünü çıkardığı gibi hüşete yollanıyordu. Rodolphe geliyordu, bu davetler canının sıkıldığını, kocasının aşağılık bir mahluk olduğunu, hayatının büsbütün bayağılaştığını söylemek içindi. Rodolphe bir gün sabrını kaybederek, "Ben ne yapabilirim ki?" dedi. "Ah, istersen." Saçları çözük, bakışları dalgın, dizlerinin dibine yere oturmuştu. Rodolphe, "Ne gibi?" dedi. Emma göğüs geçirdi. "Gider, başka bir yerde, bir yerlerde yaşardık." Rodolphe gülerek, "Sen gerçekten çıldırmışsın," dedi. "Hiç imkanı var mı?" Emma aynı mevzuya tekrar dokundu. Rodolphe ise anlamamazlıktan geldi ve sözü değiştirdi. Anlamadığı nokta, aşk gibi basit bir işte her şeyin böylesine çetrefil bir hale getirilmesiydi. Kadının böyle bağlanmasına yardımcılık eden bir sebebi, bir yöneticisi olmalıydı. Gerçekten bu sevgi, kocasına karşı duyduğu tiksinti yüzünden her gün biraz daha artıyordu. Kadın birine ne kadar bağlanırsa, ötekinden o nispetle nefret ediyordu. Rodolphe ile buluştuktan sonra kocasıyla karşı karşıya gelince, onu her zamankinden daha sevimsiz, tırnaklarını her zamankinden daha dört köşe, zekasını her zamankinden daha hantal, tavrını her zamankinden daha adi buluyordu. O zaman yine, sevce ve iffetli kadın tavrını muhafaza etmekle beraber, siyah saçları yağızlaşmış alnına doğru bir perçemle dönen o baş, hem gürbüz hem de zarif o boy boz, hasılı, akıldan yana o kadar tecrübe sahibi olan ve arzuda böylesine coşkunluk gösteren o adam gözlerinin önüne gelince yanıp tutuşuyordu. Tırnaklarını onun için bir kuyumcu özeniyle eğiliyor, derisine sürdüğü kremi ve mendillerine doldurduğu lavantayı az buluyordu. Kollarını, gerdanını bilezikler, yüzükler ve kolyelerle dolduruyordu. Rodolphe'in geleceği günlerde mavi camdan iki büyük vazosunu güllerle donatıyor, dairesini ve vücudunu bir prens bekleyen fahişe gibi hazırlıyordu. Hizmetçilerin durmamacasına çamaşır yıkaması icap ediyordu. Felicite mutfaktan kımıldayamıyor, küçük Justine ise ekseriye yanında kalarak nasıl çalıştığını seyrediyordu. Çocukcağız Felicite'nin ütü yaptığı uzun tahtaya dirseğini dayayarak etrafında sergilenen pazene teklikler, eşarplar, işlemeli yakalar, kalça tarafı geniş, aşağısı gittikçe daralan fistolu donlar gibi kadın eşyasını hırsla süzüyordu. Elini eteklik kasnağına veya kopçalara sürerek "Bu neye yarar?" diye soruyordu. Felix de gülerek "Sen hiçbir şey görmemiş misin?" diyordu. "Sanki senin patronunun Madame Homais böyle şeyler kullanmaz mı?" "Elbette Madame Homais." Sonra düşünceli düşünceli ilave ediyordu. "O da Madame gibi bir hanım mı ki?" Fakat Felicite etrafında oğlanın böyle dört dönmesine sinirleniyordu. Ondan 6 yaş büyüktü. Monsieur Guillaume'nin uşağı Theodore da kendisine kur yapmaya başlamıştı. Kola çanağını yerinden oynatırken "Rahat bırak beni," diyordu. "Gitti havanda badem ez. Hep kadınların eteği dibindesin. Bu işlere burnunu sokmak için bekle de arsız çocuk çenende birazcık sakalın olsun. Darılmayın hemen ne olur. Gideyim de potinlerimi temizleyeyim." Derhal ocak pervazının üstünden Emma'nın çamura, randevuların çamuruna batmış ayakkabılarını yakalıyordu. Parmakları arasında toz olup dağılan bu çamurun bir güneş ışınında yavaşça havaya yükselmesini seyrediyordu. "Aşçı kız, ayakkabıların hırpalamaktan amma da korkuyorsun," diyordu. Kendisi temizlediği zaman buna hiç aldırış etmezdi. Çünkü madam kumaşının havu biraz dökülen ayakkabılarını hemen kendisine verirdi. Emma'nın dolabında bir sürü ayakkabı vardı. Charles en küçük bir ihtarda bulunmaya cesaret edemiyor, o da istediği gibi har vurup harman savuruyordu. Nitekim Emma'nın Hippolyte'ye hediye edilmesini münasip gördüğü bir takma bacak için tam 300 frank ödemek zorunda kaldı. Bir mantar tabakasıyla kaplı olan bacakta zemberekli mafsallar, karışık bir mekanizma vardı. Üzerine siyah bir pantolon geçirilmiş, ucuna vernikli bir çizme takılmıştı. Fakat Hippolyte böyle güzel bir bacağı Allah'ın günü kullanmaya kıyamayarak Madame Bovary'den kendisine daha elverişli bir bacak tedarik etmesini rica ediyordu. Hekim ister istemez bu bacağın fiyatını da kesesinden ödedi. Ahır uşağı yavaş yavaş eski işini görecek hale geldi. Yine eskisi gibi kasabayı dört döndüğü görülüyordu. Charles uzaktan kaldırımlar üzerinde bastonunun takırtısını işitince çabucak yolunu değiştiriyordu. Siparişle meşgul olan tüccar Monsieur Leroy'di. Bu işi sayesinde sık sık gidip Emma'yı görmek fırsatını bulmuştu. Onunla Paris'ten yeni gelen mallardan bir sürü kadın öteberisinden konuşuyor, gayet kibar davranıyor, asla para bahsini ağzına almıyordu. Emma bütün kaprislerini tatmin etmek hususunda bu kolaylığa kendini bırakıverdi. Mesela Rodolphe hediye etmek için Rouen'de bir şemsiye mağazasında bulunan pek güzel bir kırbacı ona sipariş etti. Monsieur Leroy ertesi hafta kırbacı getirip masanın üstüne koydu. Fakat ertesi gün tüccar santimler hariç tam 270 franklık bir fatura ile çıka geldi. Emma'nın nevri döndü. Bütün çekmeceleri bomboştu. Monsieur Leste bu duaya 15 günlükten fazla, hizmetçi kıza ise 6 aylık borçları, daha bir sürü takıntıları vardı. Monsieur Bovary her yıl Saint-Pierre yortusuna doğru da para göndermek adetinde olan Monsieur de Rozerais'tan gelecek havaleyi sabırsızlıkla bekliyordu. Emma evvela Leroy'u atlatmaya muvaffak oldu. Fakat adam sabırsızlanıyordu. Kendisinin de alacaklıları peşine düşmüştü. Elinde nakit parası kalmamıştı. Şayet eline para geçmeyecek olursa Emma'ya sattığı bütün malları geri almak zorunda kalacaktı. Emma, "Peki," dedi, "geri alın." "Şaka olsun," diye söyledim. "Yalnız o kırbaca üzülüyorum. Ne yapalım? Artık gider beyden isterim." Emma, "Olmaz, olmaz," dedi. Leroy içinden, "Şimdi seni yakaladım," diye düşündü. Bu keşfinden emin, alçak, her zamanki gibi ıslığa benzeyen sesiyle, "Pekala, düşünürüz, düşünürüz," diyerek çıkıp gitti. Bu işten nasıl yakayı kurtaracağını düşündüğü sırada aşçı kız içeriye girerek ocağın üzerine Monsieur de Rozerais tarafından gönderilmiş mavi kağıda sarılı küçücük bir tomar bıraktı. Emma hemen üzerine atlayıp tomarı açtı. İçinde 15 Napolyon altını vardı. İstediği para tamamdı. Charles'ın merdivenden çıktığını duydu. Altınları çekmecenin dibine attı ve anahtarı aldı. 3 gün sonra Leroy tekrar çıka geldi. "Size bir teklifim var," dedi. "Şayet mutabık olduğumuz meblağ yerine." Emma adamın eline 14 Napolyon sıkıştırarak "İşte paranız," dedi. Tüccar serseme dönmüştü. Hayal kırıklığını gizlemek için boyunca özür diledi durdu. Bir sürü hizmet teklifinde bulunduysa da Emma hepsini reddetti. Sonra adamın kendisine iade ettiği 2 tane 5 franklık sikkeyi önlüğünün cebinde birkaç dakika elleyerek olduğu yerde kaldı. Kendi kendine parayı daha sonra kocasına iade etmek için masraftan kısıntılar yapmaya söz veriyordu. "Adam sen de," diye düşündü. "Aklında kalacak değil ha." Kabzası altın yaldızlı gümüş kırbaçtan başka Rudolf, Emma'dan üzerinde kalp de aşk düsturu yazılı bir mühür, ayrıca boyun atkısı olarak kullansın diye bir eşarp, nihayet Charles'ın vaktiyle yolda bulup da karısının sakladığı, tıpkı Vicomte'unkine benzeyen bir sigara tabakası hediye almıştı. Bununla beraber bu hediyeler onu kendi nazarında küçük düşürüyordu. Nitekim birçoklarını reddetti. Kadın ısrar ediyordu. Rodolf onu müstebit ve fazla yapışkan bulmakla beraber boyun eğmek zorunda kaldı. Sonra çok garip fikirleri de vardı. Saat gece yarısını çalınca beni düşüneceksin diyordu. Eğer tembihini unuttuğunu söyleyecek olursa kıyametler kopuyor ve sonunda da mutlaka o hiç değişmeyen söze sıra geliyordu. Seviyor musun beni? Elbette seviyorum. Çok mu? Elbette çok. Başkalarını da sevmedin mi sanki? Rodolf gülerek, beni bulduğun zaman toy delikanlıya benzer bir halim var mıydı? Diye çıkışıyordu. Emma ağlıyor, Rodolf kendini kelime oyunlarıyla müdafaa ederek kadını teselli etmeye çabalıyordu. Emma, ah seni o kadar seviyorum ki diyordu. Biliyor musun, senden artık vazgeçemeyecek kadar seviyorum seni. Bazen aşk öfkeleriyle içimin parçalandığı zamanlarda da hep seni görmek istiyorum. Kendi kendime diyorum, nerededir? Acaba başka kadınlarla mı konuşuyor? Ha, şimdi kadınlar ona gülümsüyor. O da onlara yaklaşıyor. Ah hayır, hiçbiri hoşuna gitmiyor değil mi? Daha güzelleri var. Fakat ben hepsinden daha iyi sevmesini bilirim. Ben senin hizmetçinim, halayının. Sen benim kralımsın, mabudumsun. Sen iyisin, sen güzelsin, sen zekisin, sen kuvvetlisin. Rodolf bu sözleri o kadar çok işitmişti ki artık hiçbirinin yeniliği kalmamıştı. Emma da bütün metresler gibiydi. Yeniliğinin cazibesi tıpkı bir elbise gibi azar azar sıyrılıp düşerek ihtirasın hep aynı şekilleri ve aynı lisanı olan o ezeli yeknesaklığını çırılçıplak ortada bırakıyordu. Bu çeşit maceralarda pek pişmiş olan bu adam ifadelerin benzerliği altındaki duygu farklarını seçemiyordu. Çünkü şehvet düşkünü veya satılık kadınların ağzından da buna benzer cümlelerin fısıldandığını duymuştu. Bunların samimiyetine pek az inanıyordu. Gel geç muhabbetleri gizleyen abartmalı sözlerden büyük bir kısmını hesaba katmamak gerektiğini düşünüyordu. Madem ki hiç kimse asla ne ihtiyaçlarını, ne kanaatlerini, ne de ihtiraslarını tam ölçüsünde dile getirebilirdi ve insan sözü, yıldızları aşka getirmek istediğimiz zaman ancak ayıları dans ettirecek havalar çalabildiğimiz çatlak bir kazan gibiydi. Ruhun da doluluğu bazen en hoş teşbihlerle dolup taşmaz mıydı sanki? Fakat herhangi bir bağlantıda daima biraz açıkta durmasını bilen tenkit üstünlüğü ile Rodolf, bu aşkta tadı çıkarılacak başka zevkler olduğunun farkına vardı. Her nevi utancın elverişsiz olacağına hükmetti. Kadına keyfi istediği gibi davrandı. Onu gayet yumuşak ve zevkine düşkün bir kadın haline getirdi. Bu kendine karşı hayranlıkla, Emma hesabına da şehvetle dolu bir çeşit budalaca bağlılık, kendisine uyuşturan bir saadetti. Ruhu bu sarhoşluğun dibine dalıyor ve tatlı Yunan şarabı fıçısının içinde büzülmüş kalmış olan Clarence Dükası gibi, o sarhoşlukta boğuluyordu. Sadece aşk alışkanlıklarının tesiriyle Madame Bovary'nin hali ve tavrı değişti. Bakışları daha cesaretli, sözleri daha serbest oldu. El aleme nispet veriyormuşçasına, elde sigara, Rodolf'le dolaşmak yakışıksızlığını bile gösterdi. Nihayet bir gün onun tıpkı erkek gibi sırtına daracık bir yelek geçirmiş, kırlangıçtan indiğini görenler, hala şüpheleri kalmışsa işin aslını tamamıyla anlamış oldular. Kocasıyla pek patırtılı bir münakaşadan sonra oğluna sığınmaya gelmiş olan anne Madame Bovary de bu halleri görünce suratı astı. Daha birçok şeyler hoşuna gitmemişti. Evvela Charles, karısına roman okutmaması hususundaki nasihatlerini dinlememişti. Sonra evin halini hiç beğenmiyordu. Bazı tenkitlerde bulunmaya kalktı. Dargınlık çıktı. Hele bir seferinde Felicite yüzünden adam akıllı bozuştular. Anne Madame Bovary bir gece önce koridordan geçerken Felicite'yi 40 yaşlarında, hafif siyah sakallı bir adamla birlikte yakalamıştı. Adam, ayak seslerini duyar duymaz mutfaktan kaçıp gitmişti. Bunu duyan Emma gülmeye başladı. Fakat ihtiyar kadıncağız öfkelendi ve ahlakın hiçe sayılması istenmiyorsa, hizmetçilerin de iffetini gözetmek gerektiğini söyledi. Gelin hanım öyle küstah bir bakışla, siz hangi alemde yaşıyorsunuz dedi. Bovary anne ona, bizzat kendi davasını müdafaa edip etmediğini sordu. Genç kadın bir sıçrayışla yerinden fırlayarak, çıkın dedi. Charles ikisini yatıştırmak için Emma, anne diye çırpınıyordu. Fakat her ikisi de hiddetle kaçıp gitti. Emma, ah ne görgüsüz kadın, ne köylü karısı diye ter ter tepiniyordu. Charles annesine koştu. Yaşlı kadın zıvanadan çıkmış, avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Ne hayasız kadın, ne beyinsiz karı, belki de daha beteri. Eğer öbürü gelip özür dilemezse hemen kalkıp gideceğini söylüyordu. Charles karısının yanına gitti. Razı etmek için yalvarıp yakardı. Önünde diz çöktü. Emma nihayet razı oldu. Öyle olsun, gidiyorum dedi. Nitekim bir markiz vakarı ile kaynanasının elini uzatarak, özür dilerim madam dedi. Sonra tekrar odasına çıktı. Kendini yüzük oyun yatağına attı, başını yastığa gömerek çocuk gibi ağladı. Rodolf ile aralarındaki parolaya göre fevkalade bir hal olursa pancura beyaz bir kağıt parçası asacak, o da Yonville'de bulunuyorsa hemen evin arkasındaki dar sokağa koşup gelecekti. Emma işareti verdi, 3 çeyrek saatten beri bekliyordu ki Rodolf'u pazar yerinin köşesinde gördü. Pencereyi açıp kendisine seslenmek istedi fakat Rodolf gözden kaybolmuştu. Ümitsizlik içinde kendini tekrar yatağına attı. Ama aradan pek az zaman geçince biri kaldırımda yürüyor gibi geldi ona. Hiç şüphesiz o idi. Merdivenden indi, avluyu geçti. Rodolf orada, dışarıdaydı. Hemen kollarına atıldı. Rodolf, etrafına dikkat etsene dedi. Emma, ah başıma gelenleri bir bilsen diye cevap verdi. Her şeyi öyle acele acele, ipsiz sapsız, olayları büyüterek, birçoklarını da uydurarak, sık sık konu dışına çıkarak anlatmaya başladı ki, Rodolf serseme döndü. Haydi benim küçük meleğim, cesaret, sakin ol, sabret. Ama 4 yıldan beri sabrediyorum, ızdırap çekiyorum. Bizim aşkımız gibi bir aşk böyle gizli kalmamalıydı. Bana işkence ediyorlar, dayanamayacağım artık, kurtar beni. Rodolf'e sımsıkı sarılıyordu. Yaşlarla dolu gözleri, su altında alevler gibi kıvılcımlanıyordu. Göğsü sık sık kalkıp iniyordu. Rodolf hiçbir zaman onu böylesine sevmemişti. Öyle ki aklını kaçıracak gibi oldu ve ne yapmalı, ne istiyorsun diye sordu. Emma, götür buradan beni, kaçır beni, ah yalvarırım sana diye inledi. Ve o beklenmedik onamayı bir öpücüğün lezzetinde yakalamak istiyormuşçasına dudaklarına atıldı. Rodolf, ama dedi, ne var yine, ya kızın? Emma birkaç dakika düşündü, sonra onu da alırız dedi, ne olursa olsun. Rodolf Emma'nın uzaklaşmasına bakarak, ne kadın dedi. Zira Emma bahçeye yollanmıştı, onu çağırıyorlardı. Bovary anne o hadiseden sonraki günlerde gelininde gördüğü değişiklikten hayrete düştü. Hakikaten Emma çok daha uysal davranıyordu. Hatta hıyar turşusu yapmak için kaynanasından akıl öğrenmeye kadar iltifatı ileri götürdü. Bu her ikisini de daha iyi aldatmak için miydi? Yahut bir nevi şehvetli çilekeşlikle bırakıp gideceği şeylerin buruk tadını daha derinden duymak için miydi? Fakat hiç aldırdığı yoktu. Bilakis pek yakındaki saadetinin önceden çıkardığı tadına dalmış yaşıyordu. Bu Rodolf ile hiç değişmeyen bir sohbet mevzu olmuştu. Omzuna yaslanıyor ve fısıldıyordu. Değil mi? Yolcu arabasında olduğumuz zaman, düşünüyor musun, mümkün mü? Arabanın hareket ettiğini hissettiğim zaman bana öyle geliyor ki balona binmiş de bulutlara doğru yollanmış gibi olacağız. Günleri saydığımı biliyor musun? Ya sen? Madame Bovary asla o günlerdeki kadar güzel olmamıştı. Sevinçten, coşkunluktan, başarıdan gelme, aslında mizaçla hal ve şartların ahengi neticesi, tarifi imkansız bir güzelliği vardı. Hırsları, kederleri, zevk tecrübeleri ve her an genç kalan vehimleri, gübrenin, yağmurun, rüzgarların ve güneşin çiçekleri yaptığı gibi onu derece derece geliştirmişti. Varlığının nesi varsa hepsi nihayet açılıp saçılıyordu. Göz kapakları, içinde göz bebeklerinin kaybolduğu uzun aşikâne bakışları için mahsus biçimlenmiş gibiydi. Kuvvetlice alınmış bir nefes burun kanatlarını aralıyor, birazcık koyu ayva tüyünün ışıkta gölgelendirdiği dudaklarının etli köşesi yukarıya doğru kıvrılıyordu. İnsan bakınca ensesindeki saç topuzunun cilvede usta bir sanatkar tarafından oraya yerleştirildiği hissine düşebilirdi. Bu saçlar onları her gün çözüp dağıtan zinanın gelişi güzelliğine göre rastgele kalın bir yığın halinde dolanıyordu. Sesi şimdi tıpkı endamı gibi daha yumuşak tonlarda beliriyordu. Hatta elbisesinin kıvrımlarından ve ayağının kavisinden içine nüfuz eden harikulade bir şey peyda oluyordu. Charles, evliliklerinin ilk zamanlarında olduğu gibi onu yine nefis ve dayanılmaz buluyordu. Gece yarısı eve döndüğü zaman Emma'yı uyandırmaya kıyamıyordu. Porselen idare lambasından tavana titrek ve yuvarlak bir aydınlık vuruyor. Küçük beşiğin kapalı perdeleri, yatağın kenarında karanlıkta şişen bir beyaz kulübe yandırıyordu. Evladının hafifçe nefes alıp verişini duyuyor gibi geliyordu ona. Şimdi artık büyüyecekti. Her mevsim onu daha hızlı geliştirecekti. Daha şimdiden onun gün batarken küçük yeleği mürekkep lekesi içinde, kolunda sepeti, güle oynaya okuldan döndüğünü görür gibi oluyordu. Sonra kızı yatılı bir okula vermek lazımdı. Bu da pahalıya patlayacaktı. Ne yapmalıydı? Uzun uzadıya düşünüyordu. Civarda küçük bir çiftlik kiralamayı, hastalarını görmeye giderken her sabah çiftliğe de bir göz atmayı kuruyordu. Çiftliğin gelirine hiç dokunmayacak, onu emniyet sandığına yatıracaktı. Daha sonra bir yerlerden, neresi olursa olsun hisse senetleri satın alacaktı. Zaten müşterileri de artacaktı. Buna güveniyordu. Çünkü Berta'nın iyiliği yetişmesini, kabiliyeti olmasını, piyano öğrenmesini istiyordu. Ah, daha sonraları 15 yaşına basınca kim bilir ne kadar güzel olacaktı. Hele annesine benzeyip de tıpkı onun gibi yazın kocaman hasır şapkalar giyince, uzaktan anne ile kızını görenler onları kardeş zannedeceklerdi. Öyle hayal ediyordu ki kızı geceleri onların yanında lamba ışığında çalışacak, babasına terlikler işleyecek, ev işleriyle uğraşacak, bütün evin tatlılığı ve neşesiyle dolduracaktı. Nihayet kendisini baş gözetmeyi düşüneceklerdi. Hali vakti yerinde iyi bir delikanlı bulacaklardı. O da kızını mesut edecekti ve bu hep böyle sürüp gidecekti. Emma uyumuyordu, uyuyormuş gibi yapıyordu. Kocası yanında uykuya dalarken o başka rüyalara gözlerini açıyordu. Dört beygir dört nala kalkmış, 8 günden beri onları artık bir daha geri dönmeyecekleri yepyeni bir diyara götürüyormuş, kolları birbirlerine kenetlenmiş, hiç konuşmaksızın gidiyorlarmış, gidiyorlarmış. Ekseriya bir dağın zirvesinden, birdenbire kubbeleri, köprüleri, gemileri, liman ağacı ormanları ve sivri çan kulelerinde leylek yuvaları bulunan, beyaz mermerden katedralleriyle muhteşem bir belde görüyorlarmış. Araba yerdeki malta taşları yüzünden tırısla gidiyormuş. Yolda kırmızı bluzlu kadınların kendilerine uzattığı demet demet çiçekler varmış. Çanların çaldığı, katırların kişnediği, gitarların fısıltı ve çeşmelerin şırıltısıyla birlikte duyuluyormuş. Çeşmelerin buğusu, fıskiyeler altında gülümseyen solgun heykellerin ayak ucunda ehram gibi üst üste konmuş yığın yığın yemişleri serinletiyormuş. Sonra bir akşam bir balıkçı köyüne varıyorlarmış. Orada kayalıklar ve kulübeler boyunca koyu renkli balık ağları rüzgarda kuruyormuş. Artık orada karar kılıp yaşayacaklarmış. Deniz kenarında, bir körfezin dibinde, bir palmiyenin gölgelendirdiği düz damlı basık bir evde oturacaklarmış. Gondola binip gezinecekler, hamakta sallanacaklarmış. Hayatları ipek elbiseleri kadar rahat ve geniş seyredecekleri tatlı geceleri kadar sımsıcak ve yıldızlı olacakmış. Bununla beraber gözlerin önünde canlandırdığı bu istikbalin sınırsız genişliği içinde yepyeni hiçbir şey zuhur etmiyordu. Günler hepsi birbirinden muhteşem, sanki dalgalara benziyordu ve hepsi uçsuz bucaksız, ahenkli, mavimtırak, güneşle örtülü ufukta sallanıp duruyordu. Fakat çocuk beşiğinde öksürmeye başlamıştı. Yahut Bovary her zamankinden fazla horluyordu. Emma ancak sabaha karşı şafak camları ağarttı ve küçük Justin meydanda eczanenin kepenklerini açtığı zaman uykuya dalabildi. Emma Monsieur Leroy'u getirtmiş şöyle diyordu. Bana bir manto lazım olacak. Uzun yakalı, astarlı, büyük bir manto. Seyahate mi çıkıyorsunuz? Hayır ama neyse size güveniyorum değil mi? Hem de çabuk lazım. Adam eğildi. Sonra bir de sandık lazım. Pek ağır olmasın, kullanışlı bir şey. Evet evet anladım. Aşağı yukarı 50 üzerine 92 santim kadar. Şimdi zaten bu boyda yapıyorlar. Bir de gece çantası. Leroy bu işin içinde bir bit yeniği var diye düşündü. Madame Bovary kemerinden saatini çekerek uzattı. Alın bunu. Alacağınıza mahsup edersiniz.